Ayrım 30, Cesur Panep, Işık Taşı 3. Kitap, Christian Jacques, Sayfa 357, 59. Bölüm. Soy ağaçları tutkunu katip yardımcısı İmuni köyün arşivlerini karıştırırken heyecan verici bir şey bulmuştu. Karma karışık aile bağlarından yola çıkıp suskun neferle akraba olduğunu iddia edebilir. Böylelikle ustabaşının manevi evlatlığına Cesur Panep'ten çok daha fazla hak kazandığını ileri sürebilirdi. Ne var ki zincirin birkaç halkasını bulması gerekiyordu hala. Mezar katibinin çalışma odasında bulunan en eski belgelere ulaşabilirse inanılabilir bir soy ağacı çizebileceğinden emindi yine de. Bu yaşa gelmişken aynı çalışmayı sürdürüp aynı özenle en küçük ayrıntıyla hala nasıl ilgilenebiliyordu Kenhir? Bazıları bitmek tükenmek bilmeyen bu enerjinin Newton gücüyle ilgili olduğunu fısıldıyordu. Ama genç kadın dedikodulara kulağını tıkamıştı. Herkes Newton olağanüstü bir özelliğe sahip olduğunu da kabul ediyordu. Yaşlı katibin dayanılmaz huysuzluğuna göğüs germek. Newton çalışması güzel eşyaya, değerli kumaşlara ve canlı renklere olan tutkusu, ince zevki sayesinde her geçen gün daha da zarifleşiyordu ilginç çiftin evi. Sınırsız lüks merakı Kenhir'e pahalıya patlasa da mücadeleden çoktan vazgeçmişti yaşlı katip. Bakır kalemler ile aydınlatmada kullanılan fitillerin sayımını bitirdim dedi İmuni. Hesapları denetledin mi? Hiç eksik yok. Bu kez Panep'i suçlamayacak mısın? Sizin sayenizde köy kusursuz yönetiliyor. İltifattan nefret ederim İmuni. Karanlık niyetleri gizlemeye yarar iltifatlar çünkü. Senin niyetlerini iyi biliyorum. Yerimi almak istiyor. Bu köhne vücudun hala ayakta durmasına üzülüyorsun. Bana kalırsa geleceğinle biraz daha az ilgilenip şimdiye dönmen daha iyi olur. Mezar katibi olmak için daha öğrenecek çok şeyim var çünkü. Sizi temin ederim ki yalan söylemenin yararı yok. İşim bittikten sonra köyü daha iyi tanıyabilmek için tarihiyle ilgilenmek istiyorum. Kenhir şaşırdı. İyi bir fikir. Bazı belgeleri inceledim ama en eskileri sizin çalışma odanızda. Oraya girip belgelere bakmama izin verir misiniz? İsteğini reddetmem için bir neden göremiyorum. Sonunda inadından vazgeçiyordu demek ikinci katip yardımcısı. Panep'in peşinde koşmak, zanaatkarların davranışlarından yakınmak yerine hakikat meydanının kendisiyle ilgilenecekti. Uhabet'in hamileliği istediği gibi gidiyordu. Genç kadın fazla şişmanlamamıştı ama taze sebze isteği geçmiyordu bir türlü. Panep de sık sık neferin topraklarını ziyaret etmiş, köylülerin eski güçlerine kavuştuklarını, gerektiği gibi çalıştıklarını görüp ödüllendirilmelerini sağlamıştı. Panep kuzey rüzgarının sırtındaki sepetleri doldurmayı tamamlamak üzereydi ki kolunda yumuşacık bir el hissetti. ''Senin için nefis kuş konmazların var.'' dedi güzel Yema, simsiyah gözleri parlayarak. ''Ya fiyatların mantıklı mı?'' ''Konuşuruz. Belki de fiyatlarımı indirmeye ikna edersin beni.'' ''Anlaştık ama acelem var.'' Genç kız ince bir zarafetle gözler önüne sermeyi başardı. Vücudunu belli eden kısa bir gömlek giyiyordu sadece. Yürümekten çok dans eder gibi ilerleyerek Panep'i sazlardan yapılmış küçük bir kulübeye götürdü. ''Dikkat et, kapı çok alçak.'' Genç dev henüz kulübeye girmişti ki gömleğini çıkardı Yema. Çırılçıplak Panep'e sürtündü. ''Çok güçlüsün, seviş benimle.'' Panep genç kızı kaldırarak kendinden uzakta tuttu. ''Burada kararları ben veririm kızım. Üstelik her bakımdan tatmin olmuş talihli bir erkeğim. Çok güzelsin ama seninle yatmak istemiyorum. Kuş konmazlarını kendine sakla ve giyin.'' Somurtan kızı yere bıraktı, kulübeden çıktı, Yema da peşinden. Çırılçıplak bir tepeciye tırmandı. İmdat diye bağırdı, ırzıma geçtiler. Beş köylü başlarını çevirdi, Panep döndü, yalancıyı tokatladı. Bu kadar yeter. Yeme hıçkırıklar içinde yere çöktü, hemen giyin. Bir daha da rahatsız etme beni. Serkiyeta'nın desteğiyle yeniden Teb bölgesinin en güçlü ve en saygın adamı olmuştu General Mehi. İkinci Setin Tebe gelmesi beklenirken kraliyet sarayı herkese yasaklanmış, çevresine asker dizilmişti. Görünürde sakin halk aslında oldukça endişeliydi. Bay tasarılarından söz etmeden kuzeye dönmüştü. Kimse sessizliği dikkat çekmeye başlayan Firavun'un gerçek amacını tahmin edemiyordu. Bu bekleyiş hükümdarın Amenmes'e baş eğmekten suçlu kente vereceği cezaları düşündüğünün işareti miydi yoksa? Baydan mektup var dedi Serkiyat'a gergin bir sesle. Mey'in tahta levhaya dokunan parmakları titriyordu. Görevden alınmışsa böylesi bir yenilgiden sonra nasıl ayakta duracaktı? İşlek hiyerogliflerle yazılmış metinde gezdirdi gözlerini. Derin bir soluk aldı general. Tüm görevlerim devam ettiği gibi, güç koşullarda barışı koruduğum için Firavun'un övgüsüne de layık ilan ediliyorum. Başdanışman bir taraftan bölgenin refahını sağlamayı sürdürmemi, bir yandan da hakikat meydanına bir zarar gelmemesi için çalışmamı istiyor.
Seti ne zaman geleceğini belirtiyor mu?
O konuda hiçbir bilgi yok.
Bu kadar gizlilik neden diye meraklandı Serketa.
Anlaşılan Firavun oğlunun ölümünün etkisinden kurtulamamış. Belki de Perramesu'da güçlüklerle karşılaşıyordur. Onun için başkentten ayrılmaya çekiniyor olabilir.
Tarih kuşu bizi terk etmedi diye kıkırdadı Serketa.
Krallar Vadisi'nden dönen sağ ekip üyeleri birkaç gün dinlenebilecekleri için mutluydu. Teb'in geleceği üzerinde dolaşan kara bulutlar, somurtkan Karo ve alim Tuti gibilerin kötümserliklerinin iyice açığa çıkmasına neden oluyordu. Kayadaki bir bozukluk çalışmaları geciktirmiş, ustabaşı da resimlerin bozulmaması için yeni önlemler almak zorunda kalmıştı.
Kendir bir kabus görmüş diye anlattı Karo. Seti adını almaya cüret eden bir firavun varken daha kötüsüne de hazırlıklı olmalı.
Seti'nin bir savaş yıldırımı olmadığını sen de gördün diye itiraz etti Burun Fenet.
İç savaşı başlatmadı diye onayladı Alatkasa. Yine de Teb'in Amenmes'e boyun eğmesini bağışlamayacak.
Başka çare yoktu dedi kararlı Gao. Seti bunu kabul edecek.
Hava birden serinlemişti. Kötü bir rüzgar bir öncekinden de sert geçmesi beklenen kışın yaklaştığını haber veriyordu.
Yarın dedi mezar katibi genel dumanlama, sıcaklar bitti. Evleri ve toplu mekanları arındırmak gerek. Toplantı odasıyla kim ilgilenecek?
Hain fırsatı kaçırmadı. Kimse böylesi bir angarya istemediğinden arkadaşları hainin fedakarlığını övdüler.
Tüm köy kötü kokuları ve istenmeyen böcekleri öldüren hoş bir sise bürünmüştü. Kapkara, çirkin hayvan ve öteki ev hayvanları yardımcıların bölümüne sığınmışlar, demirci Obed'in göz kulak olduğu çocuklarla oynuyorlardı. Bol bol dumanladığı toplantı odasında yalnız zanaatkarların oturduğu taş sıraları gözden geçiriyordu hain. Hiçbirinde dikkatini çekecek bir şey göremedi. Girmesi yasak sunağın eşiğinden geçerken tereddüt etti. O güne kadar hiçbir kusurdan yakalanmamıştı ama henüz geri dönülmesi gerçekleştirmemişti zaten. Kutsal bölgeye ve ustabaşının yetkisine tecavüz ederek yeminini kesinlikle ayaklar altına alıyor, loncanın ruhundan kopuyordu. Yıllardan beri gözünü körelten zenginlik hırsından vazgeçip yüreğini suskun nefere açmak, bağışlamasını istemek daha iyi olmaz mıydı? Yüreğinin sesinin artık konuşmadığını fark etti hain o zaman. Aslında hakikat meydanını hiç sevmemişti. Hayatın cilveleri onu buralara atmış, parlayıp başkalarından üstün olmasını sağlayacak bilgiler ve yöntemler aradığı için hakikat meydanında çalışmaya razı olmuştu. Şimdi artık bir de zenginlik arıyordu. O zenginliği de sadece ihanet ederek kazanabilirdi. Yaldızlı kapının sürgüsünü çekti, kapıyı açıp ortasında hayatı boyunca hizmet etmekle yükümlü olduğu Tanrıça Maat'ın bir dirsek boyundaki altın heykelinin bulunduğu sunağa girdi. Kin dolu bir elle heykelci yerinden kaldırdı, kaidesini araştırarak gizli bir kapağı açacak bir çıkıntı ya da bir girinti aradı. Parmakları sadece kusursuz bir biçimde cilalanıp pürüzleri giderilmiş granite dokundu. Umutsuzluk içinde küçük odanın her yanını araştırdı hain. Işık taşının nerede saklandığını bulmak için boşu da. Burada kim var diye sordu sol ekip şefinin ciddi sesi. Panik içinde Maat'ı yerine yerleştirdi. Sunağın kapısını kapadı, sürgüyü itti. Dumanla kaplı toplantı odasına döndü. Ben varım. Başına bir iş gelip rahatsızlanmandan korktum. Hayır hayır, her şey yolunda. Bırak duman işini tamamlasın dedi Ay. Sonra gel, hep birlikte mutlu bir olayı kutlayalım. Lekesiz uabet bir kız doğurdu. 60. bölüm. Genç Sipta sakatlığını unutmuş, rahiplerin sevecen bakışları altı Neper Ramesu'daki Amon tapınağının kütüphanesindeki çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmaya ara verdiği her fırsatta delikanlıyla bir araya gelip fen ve edebiyattaki ilerlemesini konuşmaktan hoşlanıyordu başdanışman bay. Dış dünyayla kesinlikle ilgilenmeksizin zamanının hemen hemen tümünü araştırmalarına ayırıyordu Sipta. Böyle durumlarda da bir şeyler yemesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyordu ona. Sipta küçük dokundurmalarla onu merkezi yönetimin çalışma biçimi ve iki ülkenin gündelik işleri hakkında bilgilendirmeye çalışan baş danışmanla konuşuyordu sadece. Çok dikkatliydi öğrencisi, duyduklarını kesinlikle unutmuyor, her zaman sorulması gereken soruları bulup çıkarıyordu. Genellikle iç karartıcı bir çevrede yaşayan baş danışmanın tek neşelenme fırsatıydı bu konuşmalar. Amenmes'in ölümü Seti'yi derinden etkilemiş, kraliçe Tauzert'te Firavun'un hayattan yeniden zevk almasından umudunu kesmeye başlamıştı. Bilgelik ve becerisiyle büyük eşlik görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor, bayda hiçbir fedakarlıktan kaçınmaksızın yardıma çalışıyordu kraliçeye. Ne var ki önemli fermanların altına Firavun'un mührünün basılması gerektiğinden bu gibi kararları yürürlüğe koymak için Seti'nin uyuşukluğundan çıkması bekleniyordu. Hükümdarın çok ender geldiği çalışma odasına girerken Seti'nin onlar için hazırladığı geleceği merak eden tebliğlerin endişelerini düşünüyordu başdanışman. Doğru, General Mehi'ye mektup yazıp bütün görevlerine devam ettiğini bildirmişti bay. Bölgenin bu güçlü adamının Firavun'un hizmetkarı ve barışın teminatı olan generalin sağlamlığı bayı rahatlatıyordu. Ama kendi bile hükümdarın gerçek amaçlarından habersizdi. Bu sabah genç Sipta'yla çalıştın mı diye sordu Seti. Maalesef hayır Haşmet mehapları. Başkentin batı mahallesiyle ilgili çözmem gereken konular vardı. Bana kalırsa Amon rahiplerinin hakkında çok olumlu şeyler anlattıkları o gence daha fazla zaman ayırman iyi olur. Tahtın çevresinde gezinen gereğinden fazla dalkavuk var. Oysa görevlerinden başka bir şey düşünmeyen dürüst insanlara rastlanmıyor bugünlerde. Sipta bu ender insanlardan biri ve onu yalnız sen eğitebilirsin. Hiçbir emir beni bundan daha fazla mutlu edemez Haşmet mehapları. Aynı zamanda yolculuğumu hazırlamakla da görevlendiriyorum seni. Bay hazırlıksız yakalanmıştı. Nereye gideceksiniz Haşmet mehapları? Hermopolis'e. İktidarımı sürdürmek için gerekli bilgeliği Tanrı Tot'un kentinden başka nerede bulacağım? Oraya Tauzert'le birlikte gidip bilginin efendisinden iktidar omuzlarıma yükleneli bir eksikliğini duyduğum o dinginliği isteyeceğim. Duydukları baş danışmanı gerçekten sevindirmişti. Yaşadığı güçlüklerin Seti'nin siyasal zekasını etkilemediği belliydi çünkü. Hermopolis'te Firavun'u heyecanla karşılayacak çok sayıda asker vardı hala. Amenmes'in hakim olduğu güney sınırındaki müstahkem kentte bir süre kalarak tebliğlere ve güney eyaletlerinin diğer bütün önderlerine açık bir mesaj verecekti Firavun. En küçük bir başkaldırı girişiminde bizzat ve zaman geçirmeden harekete geçecekti. Daha uzun dönem için düşüncelerinizi öğrenebilir miyim Haşmet mehapları? Ne yapacağımı Tot'un belirtmesini istiyorum baş danışman. İbis'in gagasının keskinliği ve uçuşuyla kapladığı alana sahip olmadan sürdürülen bir iktidar renksiz olmaya mahkum değil midir? Bebek dev adamın kollarında öylesine kırılgan, öylesine savunmasız görünüyordu ki kıpırdamaktan bile korkuyordu Panep. Kızımız bir harika dedi. Onun istediğini yerine getirdiği için mutluluktan sarhoş olan lekesiz Uhabet'e. Senin gibi ince ve narin olacak.
Senin gücünü de alacak, eminim bundan.
Adına karar verdin mi?
Dolunay yeniden dirildiğinde doğdu. Onun için adını Selena koyalım.
Açık kahverengi saçlar, yeşil gözler, çizgileri kusursuz kulaklar, dudaklar. Ender görünür güzellikte bir bebekti Selena. Aperti yaklaştı. Ben onu çirkin buluyorum. Üstelik bir kız, o beni dövemeyecek. İşte onu koruman için geçerli bir neden.
Kesinlikle hayır. Kendi başının çaresine baksın.
Koşarak evden çıktı Yumurcak. Giderek daha çekilmez oluyor dedi Panep.
Sakın üzerine varma diye yalvardı karısı. Bugüne kadar evin tek çocuğuydu. Kardeşinin doğumu anlayışla karşılayıp hoş görmemiz gereken bir kıskançlık doğurdu içinde. Biraz zaman geçsin, gözleri Selena'dan başkasını görmeyecektir.
Umarım yanılmazsın. Bilge kadının gönderdiği iki hator rahibesi doğumdan bitkin çıkan lekesiz Uhabet'e yardıma geldi. Köy kadınlarının arasındaki dayanışma kurallarına uygun olarak güç dönemlerden geçen hiçbir kadın kaderiyle baş başa bırakılmazdı. Genç anne gündelik işlerinin başına dönmeden önce birkaç gün dinlenecekti. Vücudunun zayıflığı nedeniyle kızını sadece bir hafta emzirecekti lekesiz Uhabet. Sonra bu görev devletin bulacağı bir süt anneye düşecekti.
Panep, çabuk gel dedi pişkin somun pay endişeyle.
Aperti yine ne halt karıştırdı.
Hayır, mezar katibi seninle hemen konuşmak istiyor.
Kenhir'in yüzü her zamanki gibi asıktı.
Bana itiraf edecek bir şeyin yok mu Panep? Harika bir kız çocuğunun babası olmak dışında itiraf edebileceğim bir şey göremiyorum.
İnan bana şakanın sırası değil. Yema diye birini tanıyor musun?
Sanmıyorum.
İyi düşün. Nefer'in topraklarının yakınında oturan bir sebze yetiştiricisi. Son günlerde sık sık oralara gitmedin mi?
Doğru, şimdi hatırladım. Kapısının önünden geçen erkeklerin aklını çelmeye çalışan şu kızdan söz ediyorsunuz.
Ona tecavüz etmekle suçluyor seni.
Benimle alay mı ediyor?
Doğru, üzerime saldırdı. Onu kabaca itmek zorunda kaldım. Hatta tokat bile attım. Yema'nın tanıkları var.
Kimmiş?
Nefer'in topraklarında çalışan 5 köylü. Yalancılar, gidip kafalarını kıracağım onların.
Bunu düşünmeni bile yasaklıyorum. Yoksa başın daha ciddi belaya girer.
Aramızda hiçbir şey olmadı Kenir. Kızımın başı üzerine yemin ederim. Yema tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Batı yakasının yargıçlarından birisi de dilekçesini işleme koydu.
Bütün bunlar çok saçma. Ben masumum.
Seni tanıdığım için söylediklerinin doğruluğundan kuşkulanmıyorum. Ne var ki böyle bir şikayet var. Yasa ırz düşmanlarının ölüm cezasına çarptırılmasını istiyor.
Bırakın şu Yema'yla ve 5 köylüyle bir konuşayım. Gerçeği hemen itiraf edeceklerdir, inanın.
Seni suçlayanlara elini sürersen mahkemeyi masumiyetine inandırmam imkansız olur.
Yalanın galip gelmesine izin verecek de değiliz ya.
Bir yasal süreç başlatmamız gerekecek. Önce köy mahkemesini toplayıp senin köyden atılıp atılmayacağına karar vermelerini isteyeceğim.
Köyden atılmak mı? Hiçbir hata yapmadım ki.
Bir tanığın var mı?
Tanığa ihtiyacım yok.
Senin için endişeleniyorum Panep.
Serkiyata belini bir hizmetkarına ovduruyordu. Kadının ellerinin fazla sert olduğunu düşündü.
Biraz daha yağ sür dedi Behi'nin karısı. Hem daha nazik davranamaz mısın? Cildimin çok duyarlı olduğunu görmüyor musun?
General tatlı bir çiçek kokusunun hakim olduğu masaj odasına girdi.
Seti Hermopolis'e vardı diye bildirdi. Resmi açıklamaya göre Teb birliklerinin kuzeye ilerlemesini engellemekle görevli garnizonları denetliyor.
Barış yeniden kurulmadı mı diye sordu Serkiyeta masajcısını aşağılayıcı bir el işaretiyle savarken.
Firavun tüm ülkeye hakim oldu ve en küçük bir başkaldırı girişiminin zaman geçirmeden bastırılacağı mesajını vermek için güç gösterisinde bulunuyor. Bana kalırsa çok yerinde bir düşünce. Bundan böyle hiç kimse Seti'nin kararlılığından ve yeteneklerinden kuşkulanmayacak.
Tepe karşı bir tehdit falan?
Muhbirlerime göre hükümdar ne düşündüğünü kimseye belli etmiyormuş.
Benim harika haberlerim var diye fısıldadı Serketa. Yolumuzun üzerindeki engellerden birinden kısa süre sonra kurtulacağız.
General karısının baldırlarını avuçladı. Yine ne işler karıştırdın yumuşak bıldırcınım.
Dostumuz Tranbel sayesinde hizmetlerinin karşılığında yüklü bir ödül alacak kusursuz bir bela, pani bir tuzağa düşürmeyi başardı. Tranbel o devi yok etmek için birkaç tanık da ayarladı. Ustabaşının müttefiklerinden biri eksiliyor.
Mezar katibi ustabaşı bilge kadın, sol ekip şefi ve iki hator raibesinden kurulu köy mahkemesi, büyük gayretle sakin durmayı beceren cesur Panep'in açıklamalarını dinlemişti. Bilge kadının elindeki tanrıça maat heykelciği üzerine yemin ederek onlardan hiçbir şey saklamadığına inandırmıştı yargıçlarını.
İçinizde Panep'in köyden atılması gerektiğini düşünen var mı diye sordu mezar katibi.
Masum olduğunu, korkunç bir iftirayla yıkılmak istendiğini biliyoruz dedi Nefer. Bu yüzden bizim görevimiz, özellikle de benimki, onu korumak ve savunmak olmalı.
Suçlamanın ciddiyetini ve şikayetin kabul edildiğini düşününce, diye açıkladı mezar katibi, Panep'i dış yargının pençesinden kurtarmak güç olacak.
Duvarın bu yanında kaldığı sürece diye düşüncesini söyledi Hay, cesur dışarının elinden kurtulmuş sayılır.
Öyleyse bırakın dışarısı yargılasın beni dedi Panep. Masumiyetimin her yerde, burada olduğu kadar dışarıda da bilinmesini istiyorum.
30. ayrımın sonu. Sayfa 368.